Herkese merhabalar, ben Saim Can Büyük Öztürk. Namı diğer radyo fer, kalorifer gibi sımsıcak çocuk olarak gördüğünüz üzere kral geri döndü. Evet, babam geri döndü podcast hayatına. Dijital siyaset olarak geri döndük biz, geldik artık. Valla böyle kendini kral sananları biraz köşeye alalım, çünkü gerçek kral geldi. Dijital siyaset bizim bir yıl önce yaptığımız babamla bir podcast'ti. Gerçekten tuttu da sonra benim işlerim ve okulum nedeniyle ara vermiştik. Baktım yeniden podcast'e geri döndük. Babama hemen teklifimi sundum. Dijital siyasete yeniden başlayalım mı dedim. O da hayli hayli dedi. Ben bu işi sevmiş abi. Benden daha çok sevmiş. O iş ayrı mesele de. Neyse, biz konumuza geri dönersek, dijital siyaseti ben zaman kaybetmeden başlatmak istiyorum. Babam Adana'da, ben İstanbul'da, böyle bir maceraya başlıyoruz. Daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Telefonu da sessiz de alıyorum. Söz veriyorum. Başlıyoruz, Adana'ya bağlanıyoruz.
Evet, geçtiğimiz haftayı ekonomik dalgalanmalar ve pitbullların Asiye kızımızı saldırması ve parçalamasıyla geçirdik. Ekonomik dalgalanmaları döviz kurunun aşırı yükselmesiyle başlayıp piyasadaki tüm ürünlerin pahalılaşması, hatta devletin kontrolündeki yakıt ürünlerinin aşırı pahalanması neticesi vatandaş büyük bir sıkıntıya girdi. Bunun kazananla ilgili değil ama bir kaybedeni vardı. Kaybeden vatandaş oldu. Kaybeden hepimiz olduk. Peki dolar kuru hükümetin bir müdahalesiyle aşağıya indi. Niye bu ürünlere yansımadı? Başta devletin kontrolündeki yakıtlar olmak üzere raflara yansımadı. Burada suçluyu aramak veya sen bunu yaptın, sen şunu yaptınla değil ama kaybeden tarafını düşünmek lazım. Burada vatandaş kaybediyor. Efendim biz bunu kontrol edeceğiz, raflardakini indirin. Efendim biz vatandaşı koruyacağız, vatandaş şu ezdirmeyeceğiz. Hani raflardaki hiçbir ürünün fiyatı düşmüyor, benzinin, mazotun fiyatı düşmüyor ve bunun karşılığı denildi ki hayat çok pahalandı, biz çalışanlarımızı ezdirmeyeceğiz. Ne yapacağız? Asgari ücreti de vergi dışı bırakarak 4235 liraya yapıp neti, yani %50'lik artış yapacağız. İyi, güzel. Fakat sonra karşımıza bir şey çıktı. Ne çıktı? Agi alan, yani asgari ücretlilerin vergi dışı bıraktığı miktara karşılık gelen işçinin aldığı asgari geçim indirimini artık vatandaş ücretli alamayacak. O zaman asgari ücretten vergi alınmaması neye yaradı? Maalesef bir takım şeyleri yaparken aceleci ve acemi tavırlar buraya getirdi. Dikkat edin, Sayın Cumhurbaşkanı Gaziantep'teki konuşmasında agillerin kime ne kadar verileceğini anlattı. Yani bu ne demek? Yasayı çıkaran, agi ile ilgili ilgilendiren yasayı çıkaranla bunu aginin ne kadar verileceğini diyen aynı yer, aynı odak. Öyle bir şey olabilir mi? Bu ne demek? Acele ve acemice bir şeyler yapılmak istendi. Ve bu da maalesef asgari ücretliler olmak üzere tüm ücretlilerde aginin kaldırılmasıyla sanki asgari ücretteki vergi dışı kalan miktarı ücretliler kendileri direkt alacağını ve agin de alacağını zannederek bir an sevinen, en azından maaşımız biraz daha arttı diyen sabit gelirlilerin şoku olmasıyla gerçekleşti. Şimdi tabii ben ekonomist değilim ama bir aile reisi olarak kazancım ve harcamamla ilgili kendim bile bütçe tutuyorum. Ne yapıyorum? Ne kadar kazanıyorum? Şu kadar, şu kadar kazanıyorum. Her ayda ben hesabımı yaparım öncesinden. Şuna şu kadar, buraya bu kadar, şuraya bu kadar, buraya bu kadar der. Eğer param arta kalıyorsa bunu da bir şekilde nasıl değerlendiririm hesabını yaparım. Şimdi biz böyle bir durumda hayatını bir ay önceki aldığımız bütün ürünlerde, arabamızın yakıtından tutun, aldığımız her üründe öyle bir zamlanmayla karşılaştık ki daha biz ücret artışını almadan bizim giderimiz başladı. Yani maalesef 1-0 mağlup başlıyoruz. Yani biz önceden harcıyoruz ama Ocak'tan sonra o zammı göreceğiz. Ama 2 ay boyunca tüm ücretliler, bilhassa SGK kanadındaki ücretliler, hadi memurlar 1 Ocak'ın başında alıyorlar. Ama çalışanlar çalıştıktan sonra aldığı için 2 ay boyunca zamlı ürünleri alacaklar. Kendiler 2 ay sonra zamlı maaş alacak. Bu ne demek? İşçiler 2-0, memurlar 1-0 mağlup başladı bir kere. Bir de işin o tarafı var. Tekrar söylüyorum. Ekonomiden çok şey anlamamız gerekmiyor. Zaten ekonomistlerimiz var. Ekonomistlerin de uyarılarını izliyoruz, okuyoruz. Ama biz de o ekonomiyi yaşıyoruz. Çocuklarımıza verdiğimiz harçlıklarla, evimizin günlük yağışısıyla, elektriğe, doğalgaza, arabamızın yakıtına verdiğimiz parayla biz de resmen bir küçük ölçekli ekonomi kontrolü yapıyoruz. Bizim bu yaptığımızı devletin, bizi yönetenin yapması gerekmiyor mu? Dış güçler. Bu dış güçler işi gerçekten çok kolaycı bir şey. İşte dış güçler bizi istemedi. Onların içerideki uzantıları da haydi dedi, biz burayı yaşadık. Bakın, dış güçler Türkiye'ye en büyük darbeyi vurduğu iki dönem vardır. Bir, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra uğradığımız ambargo. İki, hayır diyen, Ecevit'in haşhaşa hayır demesiyle karşılaştığımız ambargodur. Yani o zaman bu kadar dış güçler diye ayağa kalkılmadı. Kıbrıs Barış Harekatı'nı da biliyorsunuz yine Sayın Ecevit ve Sayın Erbakan iktidardaydı. Allah razı olsun. Kıbrıs'a barış harekatını düzenlediler. Ambargoyla da karşılaştık ülke olarak. Daha sonra Haşhaş'la ilgili olan olay ve Türkiye en büyük dış güçler dediğiniz operasyonu 12 Eylül öncesi gençler üzerinden kanlı bir şekilde yaşadı. Şimdiki gördüğünüz dış güçler onların yanında ne ki? Dış güçler seni istemeyebilir. Dış güçler seninle ilgili çıkarlarına karşı geldiğin için sana hamle de düşünebilir. Sen bunları önceden düşünüp ona göre önlem almak zorundasın. Yok buna benim gücüm yetmiyor diyorsa vatandaşa söyle. Anlat vatandaşa. Vatandaşım şöyle şöyle şöyle oluyor. Ben de buna karşı ancak şu kadar gücüm var. Sizden de samimi bir şekilde destek istiyorum. Ama sen de samimiyetini göstereceksin. Vatandaşın yaptığı fedakarlığı 3-5 kişiye aktarmayacaksın. Vatandaşına adil davranacaksın. Vatandaşın sana güvenecek. Ve gereğini onlar da yapacak. Maalesef biz de hep vatandaştan bekliyoruz. Vatandaş yapsın. O zaman siz niye iktidarsınız? Vatandaş yapacaksa. Bu işin kolaycılığı. Tekrar diyorum. Ekonomiyi yönetmeye talip olan, bunun içinde ben seçime girip düzelteceğim diyerek, ekonomiyi iyi yere getireceğim diyerek başa gelenlerimizin, bu hangi siyasi parti olursa olsun, kendisini avuda atıp bütün suçları dış güçlere atmakla bu işin şeyinden kurtulamazlar, vebalinden kurtulamazlar. Onun için ben olayım, diğer tüm vatandaşlar olsun, ne yaşıyoruz, Ne istiyoruz? Şimdi hepimizin maalesef daha ucuz ürün nerede diye araştırıyoruz. Halbuki biz daha kaliteli ve daha sağlıklı ürün nerede buluruz araştırmamız lazım. Bunu yapamayan ülke zaten daha sağlıklı ve daha kaliteli değil de daha ucuz arayan ülke fakir ülke demektir. Bunun namıcımı yok. Ve tekrardan söylüyorum, ben suçluyum diyebilen bir yönetici arıyorum. Burada suçlu çünkü vatandaş değil arkadaş. Bunu diyebilsinler ki vatandaş da bakın helal olsun. Suçunu kabul etti. Hatasını kabul etti desin. Ama yok. Halen hiçbir hata kendilerde değil. Hep dış güçlerde. Evet. Gelelim ikinci konumuza. Pitbullların Asiye kızımızı parçalaması konusu. Şimdi köpekler veya tüm hayvanları, insanlar maalesef genleriyle oynuyorlar. Onları daha saldırgan, daha korkutucu olmalarından zevk alan biz insanlarız. Daha sonra dönüp dolaşıp hayvanları suçluyoruz. Halbuki suçlu biziz. Bizim yargılanmamız lazım. Nasıl bir insana zarar, bir insana direkt zarar veriyorsa, o insan yargılanıyor, onun karşılığı ceza alıyorsa, bir hayvan bir insana zarar verdiği zaman o hayvanın sahibi o cezayı almalı. Ki ondan sonra o insanlar o hayvanları nasıl eğiteceğini, iyiceğini öğrenecek. Doğru eğitecek, saldırgan değil, işine bir şekilde yararlı, insanlara zararlı olmayan bir şekilde yetiştirmiş olacak. Ve bunun üzerinden bakıyoruz, bütün sokak köpeklerine bir saldırı. Ya sokak köpeklerine saldırmanın ne anlamı var? Bir insan, düşünün, sokaktaki bir insan birini öldürüyor diye bütün insanları biz aman şöyle yapalım, böyle yapalım mı diyoruz? Sokak köpeklerinin tamam çok arttığı veya ne bileyim zarar verdiği zamanlarda olmuyor mu? Oluyor. Buna göre yalnız sokak köpeklerini de buna göre bir şekilde direkt değil de dolaylı olarak eğitebilirsiniz. Bunların yolu alınabilir. Daha barınakları özgürleştirecek şekilde, yani küçücük barınaklara o hayvanları koyma değil de çok geniş alanlarda onları barındırabiliriz. Ve bilhassa sokak köpeklerini beslersek, iyi beslersek, yani açlık da onları huzursuz, daha saldırgan yapabilir. Beslenirlerse de sokak hayvanlarının insanlara fazla zararlı olacağını zannetmiyorum. Böyle insanların tabii korkması da doğal. Korkabilir. Sabah bazen, hele sabah çok erken işe gidenler, bir 8-10 tane grup 8-10 tane sokak köpeğiyle karşılaştığında birden irkilebiliyor ve o sokak köpeklerinde sıkıntı yapabiliyorlar. Bunlara engel olacak şeyi devlet yapmalı ama bunları katlederek değil. Bunun gelişmiş ülkelerdeki metodları da nelerdir, gerekirse onlar da öğrenilir. Ne yapıldığı, nasıl edildi, kontrollü olarak çoğalmalarını sağlanacak metotlar nelerdir? Onların üzerinden bir şeyler yapılmalı. Neticede ama bir şeyler muhakkak yapılmalı. Bu pitbull gibi saldırgan köpeklerin, insanlara zarar veren hayvanların kesinlikle sahipleri o suçu işleyen sayılmalı. Ki eğitemiyorsan, yetiştiremiyorsan almayacaksın arkadaş. Benim mesela yayladaki evime gittiğimde gerçekten ne zaman gidersem hemen o sokak köpekleri geliyorlar. Açlar ve ben de onlara tabii bir şeyler götürüyorum gittiğimde. Dikkat çekiyoruz. Tabii neticede köpek, yani büyük olanlar hepsini yemek istiyor. Öbürlerini harlıyorlar. Onun için 5-6 ayrı yere yiyecekleri koyuyoruz. O hayvanlar da geliyorlar, karnlarını doyuruyorlar. Şimdi bu hayvanların hiçbir zararı olmadı. Kaç yıldır bizim yaylamızda. Onlar bizim geldiğimizde geliyorlar. 8-9 tanesi beraber geliyorlar. İnanın hiçbirimize de zarar vermiyorlar. Yanlarımızdan geçip gidiyorlar. Onun için suçlu hayvanlar değil, suçlu biziz. Bizim kendimizi eğitmemiz, doğruyu yapmamız gerekiyor. Teşekkür ederim.
Evet, bugünlük dijital siyaset burada sona eriyor. Haftaya görüşmek dileğiyle, her hafta yayınlanacak bu. Kesin emin olabilirsiniz. Haftaya yeniden kulaklarınızda olmak niyetiyle görüşürüz. Bye bye.